Açık Gazete.
Merhaba kainat. Bugün 29 Temmuz Çarşamba. Yıl 2020, ay 7, gün 2211, Hızır 85.
1441 Hicri, Zilhicce 8. 1436 Rumi, Temmuz 16.
Yaprak aşısı sonu.
Günün sözü. Hayattaki en büyük pişmanlıklarım, pişman olurum diye yapmadıklarımdır. Lev Tolstoy.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Someone started rumors saying scars are made of rope, but you didn't tell your hands to tie that knot around your throat. Isadora Duncan, is it convertibles you crave? Decisions make decisions break and enter in. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple berabersiniz. Ve Andrei Gritsku da bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışımızı Isadora adlı şarkıyla yaptık. Daha doğrusu July Talk, My Neck adlı parçayla yaptık. Isadora Duncan için yapılmış bir parça. July Talk grubundan geliyor. Justy Talk, pardon. Kanadalı alternatif rock grubu. Ve 1927 yılında bir üstü açık arabada tekerleğine dolanan şalının boynunu kırma sonucunda ölen balerin Isadora Duncan için yazdığı bir şarkı. Birisi böyle bir rivayet şey yaptı, ortaya attı, yaralar ipten geliyor diye, ama söylemedin ki sen bize bu el, boğazına sarılan elleri söylemedin. Isadora Duncan söyle bize, bütün peşinde olduğun şey üstü açık arabalar mı diye, böyle bir alternatif rock grubu Justy Talk'ın şarkısıydı. Neden Isadora'dan bahsettiğimizi de şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak görelim.
Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Isadora, 1916, Buenos Aires. Yanlayak, çırılçıplak, sadece Arjantin bayrağına sarılmış Isadora Duncan milli marşı dansına uyarlıyor. Bir gece Buenos Aires'in bir öğrenci kafesinde bunu yapmaya cüret ediyor ve ertesi sabah herkesin bundan haberi oluyor. Mal sahibi kira kontratını feshediyor, iyi aileler Kolon Tiyatrosu'ndan aldıkları biletleri iade ediyor ve basın Arjantin'e ulusal simgeleri lekelemek için gelen bu günahkar Kuzey Amerikalı'nın hemen sınır dışı edilmesini talep ediyor. Isadora hiçbir şey anlamıyor. Üzerinde sadece kırmızı bir şalla Marseillez'i dansa uyarladığında hiçbir Fransız bunu protesto etmemişti. Şayet bir duygu dansa uyarlanabiliyorsa, şayet bir fikir dansa dönüştürülebiliyorsa, bir marş neden dansa uyarlanamasın ki? Özgürlük rahatsız ediyor. Parlak gözlü kadın Isadora, okulun, evliliğin, klasik dansın ve rüzgarı kafese kapatan her şeyin tescilli düşmanı. O dans ediyor çünkü dans etmekten zevk alıyor ve canı istediği zaman, canı istediği gibi dans ediyor. Ve bedeninden doğan müzik karşısında orkestralar susuyor.
Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık.
Tarihte bugüne kısaca bir göz atalım şimdi.
1925 yılında bugün binden fazla şarkı yazan söz yazarı, besteci, aktivist, siyasetçi Mikis Theodorakis doğdu. Zorba filmini 1964 yılında, Z 1969 ve Serpico 1973 yılında filmleri için bestelediği müzikleriyle de bilinen Theodorakis, antifaşist direnişte yer aldı ve Komünist Parti'den uzun yıllar milletvekilliği yaptı. Ancak ne yazık ki 2018'de Makedonya ismi konusunda çıkan anlaşmazlık döneminde de Atina'da milliyetçilerin ve aşırı sağın örgütlediği Makedonya Yunan'dır başlıklı mitinge katılarak bir de konuşma yapmıştı.
95. yaş günü bugün.
Evet.
1950'de Türk Barışseverler Cemiyeti kurucusu ve başkanı Behice Boran ve genel sekreteri Adnan Cemgil bugün tutuklanmışlardı. Cemiyet Kore'ye asker gönderilmesini protesto ediyordu. 25 Temmuz tarihinde Galata Köprüsü'nde savaş karşıtı bildiriler dağıttı. Bu eylem karşısında da devrin iktidarı Demokrat Parti hükümeti sert tedbirler alarak cemiyetin, Barışseverler Cemiyeti'nin önde gelen yöneticilerini tutuklattı. Barışseverler Cemiyeti'nin eylemi, Cumhuriyet tarihinde ilk savaş karşıtı eylem olma özelliğini göstermekteydi.
1965 yılında bugün Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
1999'da bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir başkan görev başındayken ceza aldı. Başkan Bill Clinton yalan ifade vermekten dolayı 90 bin dolar para cezası ödemeye mahkum edildi. Evet, şimdi Osman Kavala'ya dönelim ve 1012 gününde dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 18 kişiyle Osman Kavala'yla nasıl tanıştıklarını, hatıralarını, Kavala'nın sivil toplum hayatına katkılarını konuşan gazeteci Mehveş Evi'nin yaptığı filmden bir bölüm izletelim şimdi size. Onun sesini verelim. USC Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nden Los Angeles'tan Salpi Gazaryan'la konuşuyor Mehveş Evi.
Salpi Gazaryan, USC Institute of Armenian Studies ve aynı zamanda Yerevan'da Civitas Vakfı'nın kurucusu ve zaten Osman Kavala ile tanışmaları biraz da bu vesileyle oldu. Hello Salpi.
Hello.
Merhaba Salpi. Merhaba, son birkaç aydır Osman'la ne zaman ve nasıl tanıştığımı hatırlamaya uğraşıyorum ama maalesef söyleyemeyeceğim. Yalnız Türkiye ile etkileşim ve arayışlarımın her zaman onunla özdeşleştiğini söyleyebilirim. 2002'den beri Türkiye'ye gelip gidiyorum ve bu esnada Osman da ziyaretlerimin bir parçası oldu. Ve işte böyle.
So you met in Istanbul.
İstanbul'da mı tanıştınız? Salpi, İstanbul'da tanıştık. Tanıdığım herkes Osman'ı işaret ediyor, onunla mutlaka tanışmalısın diyordu. Tabii birkaç defa Ermenistan'da da karşılaştık. Dış işlerinde çalışmıştım, sonra eski Dışişleri Bakanı ile birlikte Civitas kuruluşunu kurduk. Bu Osman'a hitap eden bir şeydi çünkü işbirliği yapmamızı mümkün kılan bir platform olmuştu. Mehveş diyor ki belki o dönemki Osman'ın ve senin dahil olduğunuz normalizasyon programı hakkında kısaca bilgi verebilirsin bize. Nasıl bir programdı? Normalizasyon programı yenilikçi düşünce yapısına sahip Türklerle Ermenilerin çabasının bir ürünüydü. Hükümetler normalleşmeye yönelik yolları bulmakta zorlanırken sivil toplum bazı duvarları yıkmayı deneyebilir diye düşünmüşlerdi. Yani tarihi ve gerçekleri inkar etmeden yeni tarihi birlikte yaratmak üzere çalışmak zorunda olduğumuzu kabul ederek. Bizler komşuyuz. Osman da bu girişimin tanrısıydı. Birçok sebepten dolayı. Çünkü Osman entelektüel ve kavramsal genişliğe sahip, küresel uluslararası güce inanan ama aynı zamanda kendi toprak parçası üzerinde çalışmak zorunda olduğunu anlayabilen ender bulunan insanlardandı. Bu ikisini birlikte birbiriyle harmanlayıp iddialı fikirler ortaya atardı. Mesela Ani'yi onarmalıyız, normalleşme ve uzlaşma için bir örnek olarak sunmalıyız. Ama aynı zamanda Ermenistan'da şöyle çok iyi bir şarkıcı var, onu da Türkiye'ye getirmeliyiz gibi bir şey önerirdi. Yani büyük ve küçük projeleri son derece iyi bir araya getiren biri. Yerevan'a her gelişinde ya bir kitap ya da lokum getirirdi. Ben de İstanbul'a gittiğimde, tabii ki lokum götüremem. Ara sıra kitap götürürüm tabii ama daha ziyade sanat ve müziği sevdiğini bildiğimden çeşitli CD'ler götürürdüm. Bir keresinde çok güzel bir CD buldum. Gomidas. Harika bir ambalaj içinde. Son dakikada kaptım plakçıdan. Kendimle gurur duyuyordum. Gururla da ona uzattım geldiğimde. O da bana, biliyorum bunu, prodüktörü benim. Evet, çok tatlı bir hikaye diyor Salpi de. Ama bunu son derece mütevazı bir şekilde söyledi. Yani çıldırdın mı, ne yaptın sen filan gibi değil. Yani neredeyse benim takdir etmemi takdir ediyormuşçasına söyledi bunu diyor Salpi Gazaryan. Osman Kavala'yla Nasıl Tanıştım filminin bir bölümü olarak. Böyle işte durum. Osman Kavala haksız ve hukuksuz tutsaklığının 1000 gününü geçtikten sonra duruyor. Üzerinde yazılar, çiziler yapılıyor ama henüz bir gelişme yok. Bütün dünyanın dört bir tarafından gelen tepkilere rağmen tutuluyor. Şimdi bugüne bakacak olursak şöyle bir şeyden bahsedelim. Benim eğer kendi baktığım göstergeler, bugüne kadar baktığım göstergeler beni yanıltmıyorsa, yanlış bakmıyorsam eğer, bugün dünya COVID dashboard'a bakıyorum, yani Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayınladığı çizelgeye bakıyorum ve her gün aşağı yukarı aynı saatlerde bakıp ondan sonra da kıyaslama yapmak imkanı buluyoruz. Bugüne kadar gördüğüm en yüksek sayılardan biriyle karşı karşıyayız. Gündelik artış olarak hem vaka sayısı, tescilli vaka sayısı hem de enfekte olanların yanı sıra bu konuda hayatını kaybedenlerin sayısı. Şimdi bakıldığında 16 milyonu aşmış durumda, hatta 17 milyona çok yaklaşmış durumda. 16 milyon 897.208 gözüküyor. Bu da dünkü rakamlarda elimde aşağı yukarı aynı saatlerde, dün 7.5-8'e çeyrek kala civarında baktığım sırada 16 milyon 420 bin civarındaydı. Yani bu 475 bin yeni vaka tespit edildiğini gösteriyor. Eğer büyük bir matematik, aritmetik hatası yapmıyorsam eğer. Aynı zamanda bu COVID'den dolayı hayatlarını kaybedenlerin rakamlarına da bakıyorum gene coronavirus dashboard üzerinden. Şu anda 663.523 gözüküyor toplamda hayatını kaybedenlerin. Dün aynı saatlerde aşağı yukarı bu 652.250 civarındaydı. Dolayısıyla 11.000'in üzerinde, hatta 11.250'nin üzerinde yeni ölüm vakasından bahsediyoruz demektir. Bu da şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek rakamlardan biri. Türkiye'den verilen rakamlarsa Sağlık Bakanlığı tarafından 228 bin civarında vaka olduğu belirtiliyor. 15 yeni ölüm, ki düştüğünü belirtti Sağlık Bakanı Koca, ve 963'te yeni vaka sayısı verildi. Böyle, ama gelen haberlerde son derece kaygı verici olduğunu söyleyebiliriz dünyadan da. Mesela Malta açıklarında kurtarılan 94 göçmen vardı. Bu Malta açıklarında 30 küsur saat bekletilip, haber verildikten sonra bekleyişe geçiyorlar. 30 saat bekliyorlar. Aralarında kadınlar ve çocuklar da var. Oradaki göçmen kurtarılan, sonunda kurtarılmışlar Malta yetkililerinde. Ama kurtarılan 94 göçmenin 3'te 2'sinin COVID-19 testleri pozitif çıkmış. 3'te 2'si bir gemide. Malta sağlık yetkilileri henüz 9 göçmene test yapılmadığını söylemiş dünkü açıklamalarında. Yani pazartesi günü uzun bir bekleyişin sonunda Times gazetesinde, evet New York Times gazetesinde çok ayrıntılı bir bu bekleyişin trajik haberi vardı. Haber verdiler, sonra da beklemeye başladılar ve beklediler ve beklediler ve beklediler diye devam ediyordu başlığı haberin. Evet, bekleyişin sonunda COVID-19 pandemisi şeyin içinde, botun içinde gözüküyor. Ve 65 göçmenin testi pozitif, 20 göçmenin testi negatif çıkmıştı. The Alarm Phone, alarm uyarı telefonu adlı yardım kuruluşu, göçmenler tarafından kurtarılmadan yaklaşık 30 saat botun içinde bekletildiklerini belirtiyor. Hükümetten yapılan açıklamalarda da testleri pozitif çıkanların ayrı bir yerde tutulacağı, diğerlerinin karantinada kalacakları ve durumlarının takip edileceği duyuruldu. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nden de bir yeni açıklama var. BBC Türkçe'den alıyoruz bunları. WHO diye kısaltılıyor adı, biliyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Dr. Margaret Harris, Covid-19 salgının aşağı veya yukarı gidebilecek tek büyük dalgasını yaşadığımızı, tek bir dalga var, mevsimsel değil diyor. Ve ayrıca da bilimsel araştırmalarda henüz sıcakların artmasıyla, mevsim değişiklikleriyle bir farklılık olduğunu ortaya koyan da bir şey yok diyorlar. Yani yaz aylarında kuzey yarımküredeki koronavirüs yayılmasına karşı kayıtsız kalınmaması ve mevsimsel eğilimleri olmadığı yolunda uyarıda bulunuyor. İnsanlar hala mevsimleri düşünüyor demiş Margaret Harris doktor. Yapmamız gereken bu yeni virüsün farklı davrandığını kavramamız demiş. Cenevre'de internet üzerinden yayınlanmış bir basın toplantısı. Yeni haberler bunlar. Bu yeni virüs farklı şekilde davranıyor. Kavramak gerekiyor. Dalga dalga geldiği anlayışına da karşı çıkmalıyız. Tek bir büyük dalga olacak diyor WHO sözcüsü. Aşağı yukarı gidip gelecek. Yapılabilecek en iyi şey bu dalgayı düzleştirmek ve ayaklarınıza gelen bir seviyeye indirmek diyor. Ayrıca yeni tedbirler de alınmış. İtalya'da koronavirüsü olağanüstü hali Ekim'e kadar uzatılmış. Yani Temmuz sonuna geliyoruz şimdi. Ağustos, Eylül. 2 ay daha uzatılmış. Yani bu şekilde başbakan parlamentonun onayına ihtiyaç duymadan kısıtlama getirme ve diğer güvenlik önlemlerini alma yetkisine sahip oluyor. Giuseppe Conte başbakan senatoda bir açıklama yapmış. Ülkedeki enfeksiyon sayısı önemli oranda düştü ama olağanüstü durumu uzatmanın uzatma kaçınılmaz demiş. Neden hem sayı düşmesine rağmen uzatma kaçınılmaz tam açıklanmış değil ama virüs dolaşımda kalmaya devam ediyor ve yerel salgınlar görülüyor. Belki sebebi budur. Öte yandan mesela bir başka haberde de BBC News'da gene koronavirüsünün Manchester'dan Berlin'e dönen bir Türk çifte görüldüğü ve Almanya acil temas takibi başlattığı da haberi var. Yani Guardian gazetesinin haberi bu, BBC oradan almış. Bu çiftle temasta bulunan 50 kişi karantinaya alınmış. 13'ünün de Covid-19 testleri pozitif çıkmış. Yani aynı uçaktan 13 kişinin daha çıkmış. Son 8 günde de Berlin'de 234 yeni koronavirüsü vakası, Covid-19 vakası görüldüğü belirtiliyor. 50 yaşında bir Türk taksi şoförüyle 45 yaşındaki eşi arkadaşlarını görmeye gittikleri Manchester'dan Ryanair havayolu şirketinin uçuşuyla Berlin'e dönmüşler 16 Temmuz'da. 6 gün sonra koronavirüsü teşhisi konmuş. Şimdi çiftin 9 ila 21 yaşları arasındaki 4 çocuğuyla çocukların büyük anneleri de Covid-19 hastası olmuş. Yani ciddi bir durum, vaka durumu da orada var. Bild gazetesine konuşan Berlin'in Spandau bölgesi yerel sağlık birimi yetkilisi Gudrun Widders de aileden hiçbir ferdin hastanede tedavi olmasına gerek görülmediğini söylemiş. Sağlık birimi Ryanair ile iletişime geçmeye ve uçaktaki diğer yolcuların bilgilerine erişmeye çalıştıklarını söylemişse de şimdiye kadar bir yanıt alamadıklarını da söylemiş. Yani bir yandan pandeminin çeşitli bölge ve yörelerde arttığına ve hızlı bir şekilde yaygınlaştığına dair haberler, bir yandan da büyük bir sessizlik ve üstü kapatılma gibi bir durumla da karşı karşıyayız. Ryanair ama öyle değil demiş. Alman yetkilileri biz gerekli bilgileri verdik demiş. Düzenli olarak yolcuların iletişim bilgilerini talep eden sağlık yetkilileri temas halindeyiz demiş. Kişisel veri koruma düzenlemesi GDPR kapsamında gerekli belgelerin sağlanması için yanıt verdik demiş. Anlaşılamadı yani. Uçaklardaki filtre sisteminin de güvenli olduğunu söylemişler. Ama Robert Koch Enstitüsü, Alman hükümetine kamu sağlığı danışmanlığı yapan, salı günkü açıklamasında yani havayolu taşımacılığı virüsün yayılmasını tek başına hızlandırmıyor demiş. Yolcular sosyal mesafeye uymuyor ama buna rağmen demiş. Modern uçakların havalandırmalarında filtre sistemleri var. Bu da diğer seyahat araçlarına kıyasla daha güvenli bir ortam sağlıyor demiş. Yani uçak genellikle çok risklerin olmadığı bir yer denmiş ama bu Manchester'dan Berlin'e dönen Türk çiftte bayağı ciddi bir temasta bulunan 50 kişinin karantinaya alınması da çok ciddi bir haber ve günde 400-500 bine yakın, yani yer, iki günde 1 milyon olabilecek rakamlara ulaştık. Bu çok kaygı verici geliyor, eğer hata yoksa bir kez daha tekrarlayayım. Ve 10 binin üzerinde, hatta 11 binin üzerinde de yeni ölüm her gün olması da bayağı ciddi bir...
Bu arada Koch Enstitüsü hani fiziksel mesafe kurallarına uyulması gerektiğinden söz etmiş uçaklarda. Ama bu şu anlama geliyor. Yani bunu yolcular yapamaz. Ara koltukların boş bırakılması, o zaman bilet satılmaması anlamına lazım geliyor. Ve ben şu ana kadar böyle bir uygulamaya şahit olmadım. Hani yurt dışından gelen arkadaşlarım vesaire de oldu. Bayağı hemen yanlarında sıkış tekiş uçaklar, yani şirketler karlarını korumak için öyle bir fiziksel mesafe, boş koltuk bırakmıyorlar. Ama ben geçtiğimiz ay deniz otobüsü kullanmak durumunda kaldım ailemin yanına gitmek için. Mesela deniz otobüslerini ara koltuğu alamıyorsun zaten. Mutlaka boşluk bırakıyorlardı. Öyle bir uygulama vardı. Uçaklarda ama yok diye biliyorum.
Evet, yani biraz görmezden geliniyormuş gibi geliyor bana. Ne kadar bunu çeşitli uzmanlarla, arkadaşlarımızla görüşmeliyiz. Ama öte yandan da mesela yani tatil seferleri başlatılıyor işte Rusya ile başta. Hatta vakaların çok yükselmekte olduğu bazı ülkelerde, Irak gibi ülkelerle de uçuşların karşılıklı olarak gidiş gelişlerinin başlatılacağını da söyleyen kararlar vardı. Dolayısıyla bir de tabii şeyden de özellikle bahsetmek lazım. Okulların açılması dolayısıyla bayağı ciddi. Yani Birleşmiş Milletler'in açıklamalarına bakıldığı zaman yapılanlarla çeşitli ülkelerde, Türkiye'de dahil yapılanlarla uyum sağlamak, zihnel bir uyum sağlamak kolay olmadığını söyleyebiliriz. Yani Birleşmiş Milletler koronavirüsü bağlantılı açlığın binlerce çocuğun ölümüne neden olduğunu söylüyor. Bulaşma korkusu ve kısıtlamaları da ayrıca açlıktan ölümleri artırıyor demiş mesela Birleşmiş Milletler. Yani ilk yıl boyunca ayda 10 binden fazla çocuğun ölümüne yol açtığını duyurmuş. Bunlar tam hesaplanmıyor tabii. Özellikle Afrika'da, Burkina Faso gibi hali hazırda zaten açlığın pençesindeki ülkelerde köylere gıda ve tıbbi yardım da ilaç da ulaştırılamıyor. Ayrıca Batı ve Orta Afrika'daki en kurak dönem başladı. Malum çekirgelerden de bahsediyorduk, çekirge istilalarından. Dolayısıyla ölümlerin de artabileceğini belirtiyorlar. Aynı zamanda hem kuraklığın hem de suların ve sellerin, heyelanların da vurduğu ülkeler bunlar. Yani Euronews'un haberine göre konuyla ilgili acil eylem çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler geçen günlerde Yemen'in güneyinde 6 ay içinde 3 milyon 200 bine yükselebileceğini, gıda güvensizliği içinde yaşayanların söyledi. Orada savaş da devam ediyor biliyorsunuz Yemen'de. Hem de çok kanlı ve gaddarca. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'te COVID-19 ve çatışmalar nedeniyle Batı ve Orta Afrika'da 15 milyon 400 bin kadar çocuğun gıda sorunu yaşayabileceğini belirtiyor. Yani büyük bir felaketin her bakımdan eşiğinde olduğumuzu gösteren göstergeler bu mevcut her tarafta. Türkiye'den de bazı kaygı verici haberler var. Ayasofya'daki cuma namazına katılan ATV haber koordinatörünün COVID-19 testi pozitif çıkmış.
Evet, Murat Gener'in testi pozitif çıktı ama hemen bu T24'te yer almıştı bu haber. Twitter üzerinden kendisi açıklama yaptı. Evet, testim pozitif çıktı ama ben Ayasofya'ya gidemedim. Ateşim fazla yüksekti zaten, bu nedenle gidemedim. Haberler doğru değildir dedi. Fakat bu haberden kısa bir süre sonra bu sefer de Independent Türkçe'de başka bir haber yer aldı ki bu doğrulandı. Ayasofya açılışına katılan, zaten fotoğraf paylaşımları vesaire de yapan AK Parti milletvekili Hüseyin Şanverdi de COVID-19 çıkmış.
Evet, bu fevkalade ciddi bir şey çünkü 350 bin civarında insanın katılımıyla muazzam bir gövde gösterisi yapıldığı söylenmişti ve görebildiğimiz kadarıyla da, yani görüntülerden, videolardan ve fotoğraflardan, öyle sosyal ya da fiziki mesafe kurallarına uyulmadı. Çok az sayıda maske olduğu ve insanların çok yakın mesafeden bu gösteriye katıldıkları, birbirleriyle temas ettiği, namaz kılarken de gene de aynı şeylerin, yani maskelerin olmasına rağmen öyle bir tehlikenin devam ettiğini gösteren şey var. Yani bu da önemli bir gösterge işte AKP, Hatay Milletvekili Hüseyin Şamverdi'nin COVID olması, COVID-19'a yakalanması. Haber Global'in haberi bu da, değil mi?
Independent Türkçe'de gördüm ben.
Independent Türkçe'de de var, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüsü vaka sayısının 43'e yükselmesine ne diyorsun peki? Yani Türkiye'nin en büyük parlamentosu, işte tek parlamentosu aslında. O da işlevini büyük ölçüde yitirmiş durumda ama 11 milletvekili olmak üzere 43'e yükselmiş.
Evet.
Türkiye Büyük Millet
Meclisi. Çalışanları çoğunlukla tabii.
Yani AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu yoğun bakımdaymış hatta. Koronavirüse yakalanmış. Dördünün tedavisi milletvekillerinden tamamlanmış. Yedisinin devam ettiği söyleniyor. Çok ciddi bir şey yani. Evet. Öte yandan bir de Dardanel meselesi var. Ona da değinmemiz şart. Çok önemli bir gelişmede o. Bayağı kölelik şartlarından bahsediyoruz.
Çalışma kampı yani aslında, ve bu ilginç, ilk kez Türkiye'de yani bu Covid başladığından beri böyle bir uygulamaya gidiliyor. Çanakkale Valiliği geçtiğimiz gün bir karar alarak Dardanel ton balığı fabrikasında Covid-19 vakaları görünmesi üzerine 14 günlük karantina uygulamasına, hani geçmişte dün de bundan bahsettik. Yani işçiler çıkamıyorlar dışarı, ailelerini görmeleri de 14 gün boyunca bayram dahil yasak. Ama üretim devam edecek. Yani çalışma zorunlulukları var. Onlara kalacak yer ayarlanmış fabrikada. Bütün ihtiyaçları şirket tarafından karşılanacakmış. Sanırım valiliğin şirkete bir takım kolaylıkları falan da olması lazım. Kalacak yer gibi konularda. Bu şekilde üretim devam edecek 14 gün boyunca. Ama işçilerin çalışma dışında hiçbir sosyal... Işte bu tam sosyal mesafe yasağı yani. Aileleriyle vesaireyle görüşmesi yasaklanmış durumda. Ama burada ilginç bir şey var. Yani bu nasıl oluyor diye dün biraz soruyorduk. Ben bir fabrikada iş yeri doktoru olan bir arkadaşımla da böyle konuşma imkanı buldum. Haklı olarak bir şey vurgusu yaptı. Yani bu Covid-19 dönemi için hani çeşitli işte yetkiler var. Bu İtalya'da da uzatılan. Bazı sektörlerin çalışma zorunluluğu, yani kapanmama zorunluluğu olduğunu hatırlattı. Gıda, ilaç, bunlardan bir tanesi. Bunlar şirket istese de, mesela zarar ediyor olsa da kapanamıyor. Ya da işte Covid çok fazla yayıldı, gene de kapanamıyor. Burada devlet müdahil eder konumda. Kilit sektör, hani essential works diyorlar ya, onlar arasında olduğu için şöyle bir yorum getirmişti. Hala rakamlar açıklanmıyor ki, sendika, gıda iş, diske bağlı, o da bunu açıkladı. Yani gerçek rakamlar açıklansın, kaç kişi de var diye. 1200 kişi olduğu söyleniyor Dardanel fabrikasında. Bunun öyle bir rakam olması lazım ki üretimi durduracak kadar yoğun olması gerekiyor. Ama eğer üretimi durdurursan da, bu bir gıda, muhtemelen Türkiye'nin önemli sayıda işte konserve, balık ihtiyacını bu fabrika karşılıyor. Buna da izin vermiyorlar, bu üretimin düşmesine. Dolayısıyla çalışma zorunluluğu, böyle bir karar alınabilmesi için çok ciddi bir rakam olması gerektiği söyleniyor.
Ama ısrarla bu son derece vahim diyebileceğimiz çeşitli açılardan, yani evrensel temel haklar ve özgürlükler açısından olduğu gibi, yani Charles Dickens'ın 19. yüzyıl İngiltere'si endüstri çağı romanları gibi bir şeyler geliyor insanın aklına. Ve Evrensel Gazetesi'nin haberine göre de, işte senin de dediğin özdeş, Disk Gıda İş Sendikası hala rakam yok. Tüm işçilerin testten geçirilmesini ve üretime ara verilerek işçilerin karantina altına alınmasını istemiş. Yani gıda iş prangaları eksik demiş. Yani evet. Kanun hukukçular zaten, çeşitli hukukçular da aynı habere göre, kanunda kapalı çalışma sistemi diye bir şey yok diyorlar. görüyoruz ki 21. yüzyılda işçilerin bir prangaları eksik yani. Yani valilik il hıfzıha kurulu ortaya çıkan sonuçlara göre değil, patron taleplerini dikkate alarak kararlar alıyor. İşveren işçileri para cezalarıyla, kolluk kuvvetleriyle tehdit ediyor. Her türlü desteği aldığının da göstergesidir kamu kurumlarından diyor. Bir çalışma kampına dönüşmüştür diyor. Hala rakamı öğrenebilmiş değiliz. Başka öğrenemediğimiz rakamlar da var aslında. Mesela Mardin ilinden hastane ve yurtlarda salgın nedeniyle yer kalmadığını belirtiyorlar. Ciddi boyutlara ulaşmış olduğu söyleniyor ama rakam yok. Test sayısının günlük 140'la sınırlandırıldığı haberi var. Hastane ve yurtlarda yer kalmadığı, bayramda vaka sayısında patlama yaşanacağı haberleri var. Aile hekimlerinin çok zorlandığı belirtiliyor. Önemli bir haber T24'te var. Yani Mardin'in altyapısını aşan bir durum olduğu, Kurban Bayramı sonrası vaka sayısında patlama olabileceği, Covid-19 hastası dışındakilere, ağır hastalara dahil hizmet verememeye başladıkları söyleniyor. Ve aile hekimlerinin de zor durumda kaldıklarını, Mardin'de hastanelerde, yurtlarda yer yok, vaka sayısı patlama yapmış durumda. Böyle bir gelişme var. Profesör Doktor Kayıhan Pala'nın da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi, Eylül ayı için uyarısı var. Vaka sayıları artışa geçecek. 200 bine yakın aktif vaka sayısı varken bunun onda birine yakını ancak yakalanabilmiş durumda diyor. Reuters'da zaten Türkiye'de günlük vaka sayısının 900'ün altına düşmemesi halinde 31 Ağustos'ta tüm okulların açılamayabileceğini ileri sürmüş bir haberde. Böyle bir kargaşalı, karanlık bir durum var ve neye inanıp neyi bileceğimiz konusunda bayağı sorunlar var. Aynı zamanda bir son dakika haberiyle de bitirelim. Bu ilk yarım saati biraz taştık zaten. Sosyal medya yasası da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partili vekillerin imzasını taşıyan ve 9 maddeden oluşan sosyal medya kanun teklifi kabul edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü de dün yaptığı bir açıklamaya göre meclisin yasayı reddetmesi gerektiği, sosyal medya firmalarının direnmesi gerektiği söyleniyordu. Büyük bir, yani kategorik olarak reddedilmesi gerektiğini söyleyen bilim insanları var. Bu konuyla çalışan internet uzmanları. Bir de dünyada da bir yeni şeyin başlangıç haberini de verdiler. Beyaz Evin Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 Eylül itibariyle işgaline gidiyor. Adbusters'ın yeni açıklaması bu. Önemli bir gelişme. Occupy hareketinin, işgal hareketinin yıl dönümünde başlıyorlar ve 50 gün sürecek bir işgal, seçimlere kadar, 3 Kasım'daki seçimlere kadar 50 günlük bir işgal hareketinde başladığını belirtelim.
Adbusters bu arada şu açıdan önemli. Occupy hareketinin çağrıcısıydı. Wall Street'in çağrıcısı, örgütçüsüydü. Dolayısıyla onların tekrar 9 yıl sonra bu çağrıyı yapması Trump'a karşı çok önemli.
Önemli, evet. Bunları yakından takip etmeye çalışacağız. Şimdi korona günlerine geçelim.
Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri.
Günaydın Selim Badur, merhabalar.
Günaydın, merhabalar.
Günaydın.
Bu sıralarda ilk yarım saatte her zaman taşmak zorunda kalıyoruz. Onun için de özür dileriz. Biraz gecikmeli olarak giriyoruz.
Estağfurullah. Rica ederim. Siz sabahleyin dünyadaki COVID-19 ile ilgili sorunlardan, özellikle işçi ve yoksul kesimin başına gelenlerden bahsettiniz. Ama Açık Radyo dinleyicileri daha çok ilgilenir diye ben... Milyarderler nasıl yaşıyor bu süreci, ona bir değinmek istiyorum. Şimdi yeryüzündeki multimilyonerler ya da milyarderler büyük bedeller ödeyerek epideminin görülmediği ülke pasaportları edinme yarışına girmişler. Bunu bilmiyordum ben de. Şimdi uçuşlar iptal olduğu için, sınırlar kapandığı için bir sorun var ama tabii kendileri buna çözüm bulabiliyorlar. İşte o ülkenin, gitmek istedikleri ülkenin pasaportunu alarak ve hava yolları hizmetleri durdu madem, kendi jetlerini kullanarak gidiyorlar. Önemli olan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zenginler farklı ülke vatandaşı olmak istiyorlar. Çünkü gerekçeleri, bir sonraki salgını ABD'de karşılamak istemiyoruz diyorlar. Peki o zaman bir soru: en kıymetli pasaport hangisi şu anda?
Dominik Cumhuriyeti.
Yaklaştığınız ama değil, 130 bin euroya alınıyormuş ve postayla size ulaşıyormuş pasaport, kimlik. Vanuatu.
Vanuatu
pasaport. Evet, Avustralya'nın doğusunda. Ben sabah bir fotoğraflarına bakayım Vanuatu'nun dedim. Böyle Hawaii gömlekli bir takım çalışanlar ellerinde tepsi üzerindeki kokteyl bardakları, böyle yanar döner bardaklarla sizi karşılıyorlar. Sorun, gidildiğinde en fazla 6 ay kalınıyormuş. 6 ay sonra çıkmak lazım. Tabii öncelikle akla gelen Malta'ydı, ancak Malta kotayı doldurmuş. Malta seçeneğini, Özdeş, kaçırdın yani.
Evet. Şimdi sırada Türkiye'deki zenginlerin de biliyorsunuz haberleri çıktıydı. Bir numaralı yerlerinden bir tanesiymiş. Bayağı şey, vatandaşlık için dahi.
Malta mı?
Evet.
İşte kotayı Türkler doldur demek ki. Kıbrıs'ta sırada ama Vanuatu bana cazip geldi ama para biriktirmeye başladım şimdi. Bugün 5 euro var.
Ama kötü bir haberim var Vanuatu için. Uzun vadeli olamayacak çünkü en fazla 10 yılı falan görünüyor. Vanuatu adası suların altında kalacak küresel ısıtma dolayısıyla ve batacak.
Çok yoksulluğun söz konusu oldu ve dediğiniz gibi iklim krizi nedeniyle ciddi sorunlara yaşayan ilk hedefteki adalardan bir tanesi. Şimdi bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü bir geçtiğimiz haftanın ortasında bir hareket başlattı. Dün bu harekete destek çığ gibi büyüdü. Geleceğin tedavi yaklaşımlarına eşit ulaşım stratejisi ya da hedefi. Özellikle son yıllardaki problemli bir yaklaşım ya da bir çözüm paketinin doğru yaklaşım olmadığı anlaşıldı. Özellikle eleştirilen noktalar sağlık sisteminin meta haline gelmiş olması, sağlığın ticaretleşmesi, uygulanan fiyat politikaları, araştırma bütçelerinin net olmaması, başta patentler, hissedarların nezdinde ilaç sektörünün bu donation, bonkör, hibe mekanizmalarının nasıl aldatıcı ve komik, aslında trajik, komik bir durum olduğu, yeni buluşların kısıtlı olması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bilime ayrılan bütçelerin çok kısıtlı olması, bütün bunların sorun olduğunu ve sağlık alanında bir yaklaşım ya da görüş, paradigma değişimine gerek olduğu vurgulandı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün birazcık politik ve kibarca değindiği bu konular, özellikle Fransızların bu Médecins Sans Frontières, sınırsız doktorlar kuruluşu tarafından çok daha net ifade edildi. Bu konu üzerinde çalışıyorlar. Örnekleri var. Örneğin son COVID-19 sürecinde Kanada, Şili, Ekvator, İsrail ve Almanya, bu 5 ülke ilaç konusundaki bu patent yasasının nedenli büyük bir engel olduğunu ve nasıl aşılması gerektiğini ciddi ciddi tartışmaya başladılar. Sınırsız Doktorlar Kuruluşu'nun raporunda bir örnek var. Çarpıcı olması açısından sayısal değerlerine değindiği için bunu belirtmek istiyorum. Cepheid isimli bir Amerikan tanı kiti üreten firma var. Bu tanı kiti FDA onayı alıyor acil kullanım için ve 45 dakikada sonuç veren COVID-19 hızlı testleri üretiyor. Ancak bu şirket testlerini 19.8, yani yaklaşık 20 dolara satıyor tek bir testi. Özellikle gelişmekte olan ülkelere öneriliyor ki bu ülke grubunun içinde Bazılarında insanların günlük 2 doların altında gelirleri var. Hani 20 dolar verip test yaptıracaklar. Ve sınırsız doktorlar bu firmanın tüberküloz testini, benzer bir yönteme dayanan tüberküloz testine bakmışlar. 10 dolarmış testin fiyatı. Ancak baktıklarında bütün giderleri falan toplandığında maliyeti 3 doları geçmiyor. Yani 3 dolara üretip 10 dolara satıyorlar. Bu tür örneklerden hareketle sınırsız doktorlar. Biz eğer paradigmayı değiştirmezsek, sağlık konusunda dünyada farklı bir bakış getirmezsek bu işin altından kalkamayız. Bu bir bizim için önemli bir dönüm noktası diyorlar. Ne kadar uygulanabilir? Bunu öngörmek şu an için imkansız. Aşı konusunda aşı milliyetçiliği gibi bir kavram ortaya açıldı. Çünkü örneğin Oxford AstraZeneca aşıları İngiltere'de üretiliyor. Ama herkese eşit dağıtacağız gibi söylevler var. Hoş söylevler ama evet herkese eşit dağıtacağız ama önce bir kere İngiltere'nin ihtiyacını karşılayalım diyorlar. Benzer durumları başka üretici firmalar kendi ülkeleri içinde söylüyorlar. Yani bu konu hani çok şaşırtıcı değil. İlaçlar konusunda hidroksiklorokin savaşları var biliyorsunuz. Hidroksiklorokine ait Brezilyalı bir ekip, Cavalcanti ve arkadaşları 23 Temmuz'da bir yayın yaptılar New England Journal of Medicine'de. Hidroksiklorokinin azitromisinle birlikte ya da tek başına kullanıldığında çok etkili olmadığını savundular. Yani Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri bilim insanları bu hidroksiklorokini beğenmiyorlar, yararsız ve etkisiz buluyorlar. Buna karşılık Fransa'da Didier Raoult ve arkadaşları bu ilaç ile, bu tedavi protokolü ile çok başarılı sonuçlar aldığını söylüyorlar. Büyük bir hidroksiklorokin savaşı var. Bu arada Didier Raoult, bu Marsilyalı Fransız doktor, hidroksiklorokin kullanımını öneren, kendisi de bu kez Amerikalıların hidroksiklorokine karşı ortaya koydukları Remdesivir isimli ilacın etkisiz ve böbrek yetmezliğine yol açtığını savunan, iddia eden bir açıklama yaptı, bir rapor yayınladı. Yani savaşlar devam ediyor. Bu arada ilaçlarla ya da tedaviyle ilgili bir yayın çıktı Nature dergisinde. Laura Riva ve arkadaşları yayınladılar. Kalabalık bir grup. Otoimmün hastalıklarda ve lenfoma tedavisinde güvenli olduğu kanıtlanmış olan LAM-002A ya da Apilimot isimli bir ilaç. Yale Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri biyofarmasötik firması El Therapeutic tarafından SARS-CoV-2 virüsünün hücre içine girişini engellediğini kanıtladılar. Ve bu nedenle bu ilacın ki güvenilirliği belirttiğim gibi farklı hastalıklarda kanıtlanmış ve kullanımda olan bu ilacın COVID-19 tedavisinde de devreye girebileceğini iddia ettiler. Bu yeni bir gelişme. Yine COVID-19 ile ilgili önemli bir nokta. Bir yayın çıktı. Bu da Nature dergisinde. Nina Löbert ve arkadaşları hep biz immün sistemini B lenfositleri ve B lenfositlerini ürettiği antikorlar üzerinden inceliyorduk. Bu kez gittikçe T hücrelerinin, T lenfositlerinin önemi anlaşılmaya başlandı ve bu bahsettiğim Science dergisindeki yazı da nasıl SARS-CoV-2'de T lenfositlerinin önemli rol oynadığını ve hem hastalarda hem de enfekte olmamış kontrollerde bile SARS-CoV-2'ye spesifik T hücrelerinin bulunduğunu gösteriyorlar. Bu nereden kaynaklanıyor diye araştırdıklarında da çocukluk çağında sıradan soğuk algınlığına yol açan diğer koronavirüslerin oluşturduğu immün uyarının buna yol açtığını belirtmişler. Şimdi bunların dışında dünyadaki haberlere bakmak istiyorum biraz. Dünya turizmindeki kayıp yaklaşık 320 milyar dolar olmuş ve uluslararası turizmde hareketliliğinde %56'lık bir düşüş. Örneğin neresi etkileniyor? Bakın Fransızlar bir uyarı yapmışlardı İspanya'ya gidecek yurttaşlarına. İngiltere, İngilizler eğer İspanya'ya giderlerse döndüklerinde karantina uygulanacak demişlerdi. Dün de Almanya. Almanya'da yurttaşlarına gerekli olmayan, zorunlu olmayan durumlarda İspanya seyahatinden kaçınmalarını önerdiler ki bu İspanyol turizmi için ki Haziran-Temmuz aylarını büyük kayıplarla geçirip Ağustos'tan çok ümitlilermiş İspanyol turizmciler. Onlar için bir felaket olduğu belirtiliyor. Bu arada Özdeş'in merak edeceğini düşündüğüm Bolsonaro ile ilgili bir haber. Brezilya'daki sağlık çalışanları uluslararası yargıya başvurup başkanlarının pandemi karşısındaki tutumunun sorgulanmasını istediler. Ha, ilginç bir öykü de dün Kuzey Kore'den bir olgudan bahsetmiştik. Doğrulandı bu ilk olgu Kuzey Kore'den bildirilen. Bu kişinin öyküsü ilginç. Güney Kore doğrulamış çünkü evet böyle bir şey var diye. Bu kişi Kuzey Kore'den Güney Kore'ye geçen bir takım göçmenler, işte kaçak işçilerin içinde bulunan o gruptan bir birey. 19 Temmuz'da taşıyıcı olduğundan şüphelenilmiş ve serbest bırakılmış. Kuzey Kore'ye geri dönmesi biraz da desteklenmiş. Aslında kendisi bir suçlu. Bir suçlu tecavüz iddiasıyla yargılanması söz konusuydu. Güney Koreliler biz bunu yargılamayı falan bırakıp kendi ülkesine bir deyim yerindeyse postalayalım demişler. 24 yaşında bir kişi. 2017'de kuzeyden güneye geçmiş. Ve bu kişi bir nehri kaçak olarak geçerek ülkesine geri dönüyor ve sınıra yakın Kaesong şehrine gidiyor. Saptandıktan sonra hemen şehir karantinaya alınıyor. Aslında gelişi de gidişi de bu nehir üzerinden olmuş ve 2015'ten beri her yıl kuzeyden güneye geçen Kuzey Korelilerin bir kısmı yani binlercesi arasında 10 tanesi ülkelerine geri döndüklerinde büyük törenlerle karşılanıp gördünüz mü bu insanlar Güney Kore'nin çürümüşlüğünü fark edip geri geldiler diye bir törenle karşılanıyorlarmış. İşte bu Covid-19'lu Kuzey Güney Kore arasında gidip gelen 24 yaşındaki kişinin öyküsü de kısaca böyle. Şimdi Afrika'da çok zor ve sıkıntılı, sorunlu günlerin henüz yaşanmadığı belirtiliyor. Örneğin Güney Afrika'da 445 binden fazla olgu var ve 6800 kadar da ölüm var. Buna karşılık hala burada gerçek yüzünü göstermedi COVID-19 deniyor ve IMF Güney Afrika'ya 4.3 milyar dolarlık bir fon, bir yardım da bulunacak. Paradan bahsederken Avrupa Merkez Bankası'nın da bir haberi var. Euro bölgesindeki bankalara Avrupa Merkez Bankası Ocak 2021'e kadar bu hisse senedi alışverişleri işlemlerini durdurun önerisinde bulunuyor. Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü ki işte Amerika'nın CDC'si, İskandinav ülkelerinin Max Planck'ı, Fransa'nın Enstitü Pasteur'ü varsa Almanya'da Robert Koch Enstitüsü var. Ciddi endişelere yol açacak şekilde günlük olgu sayısında Almanya'da artış olduğunu açıkladı. Bu da önemli bir bilgi. Yine hani basında pek söz edilmese bile bu artışlardan Vietnam hani herhangi bir ölüm yok, vaka sayısı çok az, çok iyi kontrol ettiği bu konuyu, bu sorunu denilen ve o şekilde tanımlanan bir ülke, örnek gösterilen bir ülke ama bazı kentlere, Da Nang gibi bazı kentlere iç hat uçuşları kara ve hava yolu ile ulaşıma kapatıldı. Yani orada da bir takım sorunlar var. Avrupa'dan örnek Yunanistan maske zorunluluğuna kesin olarak tekrar döndü. Fransa'da da turistik Quiberon bölgesi ki hani turistlerin çok rağbet ettiği bir plajların olduğu bir bölge. Park, bahçe ve plajlar kapatıldı artık oraya. İnsanlar gidemeyecekler.
Ben de şeyi de ilave edeyim izninizle. Şimdiye kadar bu pandemi sürecinde karantina kurallarını uygulamayan, bu konuda direnen ender ülkelerden biri de Belarus'tu. Beyaz Rusya, evet, ya da. Evet, evet. Devlet Başkanı Lukashenko koronavirüse yakalanmış.
Evet, ben de öğrendim Türkiye'de de parlamentonun ne kadarında yaygın olduğunu. Tabii Türkiye ile ilgili şöyle bir şey söylemek mümkün. Bizdeki resmi sayılar açıklandıkça yani her işler yolunda gidiyor ve üstesinden geldik geliyoruz, gelmek üzereyiz gibi bir hava var. Benim anlamadığım bu batılı ülkelerin bizden ne istedikleri, ne alıp veremedikleri var bilemiyorum. Çünkü biliyorsunuz Avrupa kısıtlı sayıdaki ülkeye sınırlarını kapalı tutuyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Madem Türkiye'de her şey yolunda gidiyor, olgu sayısı azalıyor, Avrupa bize bunu niye yapıyor? Şimdi bu soru da insanın aklına geliyor tabii.
Çok basit. Düşman oldukları için.
Ben de öyle düşünüyorum. Ülkemizin bu lider konumuna gelmesini yavaş yavaş çekemiyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Sümele açılışında söylemişti. Delikanlıca duruş bekliyoruz demişti Avrupa devletlerinden. Herhalde o yüzdendir.
Ama hiçbir zaman yapmadılar Özdeş. Yani yine de yapmayacaklardır.
Muhtemelen evet.
Peki yarın biraz maskelere ve biraz da bilim dünyasının hani değerlendirilmesine güven sarsılıyor mu bilime? Biraz o konulara bakalım isterseniz. Ben bugünlük burada durayım. Size iyi yayınlar.
Peki çok teşekkür ederiz.
Size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler.
Selim Badur'la Korona Günleri.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz, merhaba.
Efendim, günaydın, hayırlı günaydın. Sabahlar. Evet, yangın var değil mi?
Bir ufak, bir son ufak dakika mı? Haberi var. Yani... ufak lafın gelişi, çok ciddi bir haber var. Onu verelim izninle. Özdeş'te var onun haberi.
Evet, dün akşam aslında bir sosyal medya hashtag ile yani etiketiyle öğrenmiş olduk. Lice yanıyor etiketiydi bu. Şu ana kadar Tele 1 ve Yeni Yaşam'da sadece görüyorum. Hiçbir diğer gazetelerde yer almıyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çok büyük bir yangın. Fotoğraflar ve videolar da paylaşıyorlar. Dün sabahtan itibaren başlamış durumda. Dibek, Yolçatı, Çağdaş ve Cimar mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkmış. Fakat itfaiye uzunca bir süre, dün akşam saatlerine kadar müdahalede bulunmamış ve gerekçe olarak dağlık alan olması, yani işte güvenlik kaygıları vesaire gösteriliyor. Çok da büyük bir yangın olduğu söyleniyor. Sezgin Tanrıkulu'nun tweet'i var. Bu konuda bir şey yapılıyor mu diye orman yangınına dair kaymakamlığı vesaireyi etiketlemiş. Ama ayrıntılar henüz yok. Yani söndürüldü mü, devam ediyor mu, ne kadar alan yandı vesaire.
Yandı, bu konularda yok. Tıpkı Sibirya'daki olağanüstü büyüklükteki yangınlar hakkında da hiç Türkiye'de medyada herhangi bir konuya rastlanmadığı gibi. Neyse konuşalım. Cengiz.
Sosyal medyada var tabii ama. Evet. Yani o da işte onda kaç kişi izliyor falan, onu da kapatacaklar zaten.
Evet.
Öyle bir şey var.
Çıkmış karar zaten son dakika haberi.
Elhamdülillah. Evet. Şimdi biz vallahi cephelere değil. Ayırdım. Yani Türkiye bir malum savaşıyor. Ondan sonra ancak cepheler üzerinden gidelim diyorum. Önce Libya cephesinden başlayalım. Sonra Ege Akdeniz cephesine inelim. Sonra Azerbaycan-Ermenistan cephesine çıkalım. Oradan da Suriye-Irak
yeni cephe var mı diye.
Evet, sonra da Suriye-Irak cephesine inelim. Ne dersiniz?
Uygun. Seni yeni savaş muhabirimiz yapalım. Evet.
Tabii. Evet, tabii, ne güzel. Ondan sonra şimdi Libya cephesinde ki en son gelişme bu Nijer ile ilgili. Bu bir sahra, çöl memleketidir. Devasa bir memlekettir. 22 milyon insan yaşar ama ağırlıklı olarak yani sahra, çöl üzerinde kurulmuş zor bir memleket. Çok önemli bir özelliği var. Uranyum üreticisi. Şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oraya ve başka iki Afrika ülkesine ziyarette bulundu. Nijer'le ilgili ziyaretin nedeni Libya'yı güneyden kuşatmak imiş. Ondan sonra yani dört kol çengi daha iniyoruz. Şimdi Nijer cephesinden de bahseder olabiliriz ileride. Çünkü Nijer'in uranyumdan başka bir özelliği daha var. Bu çölde hatırı sayılır bir İslam devleti varlığı var. Yani orada sınır falan yok zaten.
IŞİD'i mi kastediyorsunuz yoksa Boko Haram mı?
IŞİD. IŞİD. Bu evet. Eski zaten yani orada epeydir yuvalanmışlardı. Orada bir
İslam devleti.
Fransızların başını çektiği bir operasyon var. O Nijer'in bölümünü de kapsıyor. Şimdi Nijer'le ilgili yani çok fazla bir bilgi gelmedi açıkçası ama şunu söylemekte fayda var. Şimdi Nijer tamamen postkolonyal yani müstemleke sonrası yapıda bir ülkedir. Nedeni de uranyum. Yani oranın ağası veya kral naibi Fransa'dır. Ve yani Fransa'nın bilgisi olmadan orada kuş uçmaz. Böyle bir ülke. Yani zaten savunma anlaşmaları var. Çok eski. Ta yani bağımsızlıktan bu yana süre gelen nedeni de uranyum ama Ankara'nın tabii yani şeyi yok yani hiçbir sınırı yok. Dört kol çengi dediğimiz gibi dünyanın her tarafında at koşturuyor, kılıç sallıyor. Şimdi bu Libya cephesiyle ilgili iki önemli gelişme var. Gelişme, bilgi diyelim. Bir tanesi ilk defa o da Türkiye basınında yok. İyi Parti milletvekili Aydın Sezgin eski basın yayın kurumu başkanı ve esas tabii eski büyükelçi yani
diplomat,
büyükelçi, yani. Diplomat. Onun bir çıkışı var. Yani ben yabancı basında okudum. Türkiye basınında bir şey göremedim. Libya'nın yani Libya cephesinin bir hata olduğunu söylüyor. Siz bunu gördünüz mü başka bir tarafta?
Ben de bir internet gazetesinde gördüm fakat maalesef hatırlamıyorum hangisinde olduğumu ama aynı şeyi bir başlık olarak gördüm.
Ha, dolayısıyla yani demiş böyle bir lafı. Önemli çünkü muhalefet bu dış cepheler konusunda tek yürek biliyorsunuz. Tek yürek, tek bayrak, tek evet. Mermi falan. Onu burada bir çatlak mı diye soruyoruz. Diğer bu Libya cephesiyle ilgili bilgi bu International Crisis Group vardır. Belçika'da, Brüksel'de evet. Mukim. Yani dünya üzerindeki bütün süren ve gelmekte olan çatışmaların çetelesini tutan bir gruptur. International Crisis Group. Bu da Libya ile ilgili yani Türkiye'nin Libya cephesiyle ilgili bunun bir çıkmaz yol olduğunu ve çok tehlikeli olduğunu yani hem Libya açısından hem Türkiye açısından söyleyen uzun bir rapor yayınladı iki gün önce. Pazartesi International Crisis Group merak eden girip okuyabilir. Libya cephesi böyle. Şimdi Ege Akdeniz cephesinde epey bir hareketlilik vardı. Bu Castelorizo, Meis. Türkçesiyle ama Meis de Yunanca'dan geliyor.
Evet.
Yani İstanbul gibi. Meitsi tabii aslı. Orada bir hareketlilik yaşandı. Karşılıklı işte, denizaltılar, denizüstüler falan hepsi oralarda toplaşmıştı. Bütün kızlar toplaştık var ya hani. Evet. Ondan sonra kızları tabii şey yaparım yani. Ayrı tutarım onların böyle bir savaş şeyi yok malum. Tıyneti. Şimdi bu nedense orada bir geri çekilme oldu. Dönem başkanı Almanya Angela Merkel devreye girdi deniyor. Ve hem Atina'yı hem Ankara'yı aramış şansölye. Ve bir dezeskalasyon denilen yani işte ne diyeceğiz adına gerilimi yani azaltma. Geri tırmandırma.
Karşılıklı gerilimi azaltacak
gerilimi
adımlar.
Azaltma,
ben
evet.
Bunu şeyden söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın bizzat böyle anlatmış.
Fahrettin Altun değil mi?
Ben de Kalın'ın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'ın şeyi var.
Ne diyor?
Deutsche Welle'den aynen Almanya'nın temel yaklaşımı demiş. Akdeniz'de karşılıklı gerilimi azaltacak adımlar atalım dedi. Bizim de buna yaklaşımımız son derece olumlu demiş.
Ne diyorsun?
Evet. Sevinmesin diye söyledi.
Yani tabii savaş muhabirliğinden barış muhabirliğine
evet.
terfi edebilirim yani bu sayede. Şimdi bütün bunlar palavra tabii. Ondan sonra bir şey olacağı yok Türkçesiyle. Şimdi bu istikşafi görüşmeler var biliyorsunuz. İstikşafi korkunç bir laf tabii. Eski Arapça. Keşiften geliyor. Yani exploratory'nin Türkçedeki karşılığı maalesef daha Türkçesi yok. Araştırıcı görüşmeler diyelim. 2002'de başladı bunlar. 2002. Yani 18 sene önce. Ve amaç Türkiye ile Yunanistan arasında bu kıta sahanlığı meselesi, işte adaların hakkı, şu bu falan, bütün bu meseleleri masaya yatırmak. Tabii yani Dışişleri Bakanlıkları götürüyordu bu görüşmeleri, çalışmaları. 2014 sene sürdü. 2016'da bitti bu. Bunlar Ankara'nın bu defteri kapattığı söyleniyor. Davutoğlu'nun özellikle. Öyle kaldı. Zaten yani bu 14 yıl boyunca neyi konuşacağızı konuştular. Duydunuz mu?
Evet.
Yani neyi konuşalımı konuştular ve neyi konuşmaları gerektiği konusunda bir karara varamadan ayrıldılar. Şimdi aynı yere gelindi tekrar bu Merkel'in girişimiyle. Ama yani ne olur, ne biter.
Merkel siz şunu konuşun demiş anladığımız kadarıyla.
Ne demiş?
Siz şunu konuşun diye bir yani yaptığı çok aracılık yok, o zaman.
Yani öyle Alman dışişlerinde bu konularla ilgili öyle bir kurumsal bir hafıza falan da yoktur yani. Almanya böyle şeylerle ilgilenmez. Şimdi fakat mıntıkadaki gelişme şu, o Meis civarındaki savaş gemileri geri çekildi. Türkiye'ninkiler geri çekildi esas Aksaz'a. Aksaz üssü var biliyorsunuz hemen onun yanı başında. Ama Yunan savaş gemileri orada duruyor yani sonuçta. Yunanistan toprağı beğenme. Şimdi oradaki bu sürtüşmenin esbab-ı mucibesi biliyorsunuz bu Oruç Reis araştırma gemisiydi. Dünya paralara satın alınan fosil yakıt, ama Ömer ona başka bir şey diyor. Ne diyor?
Hidrokarbon.
O iyi bir şey değil mi? Hidrokarbon iyi, fosil yakıt mı kötü?
Evet, fosil yakıt demiyoruz ona. Petrol ve doğalgaz da demiyoruz. Hidrokarbon diyoruz.
Hidrokarbon. Peki bu fosil yakıt arama gemilerinden Oruç Reis Antalya civarındaydı. Oraya gitmek üzere işte haberi verildi. Oruç Reis gidiyor, sakın oraya girmeyin falan dendi. Navtex denilen o şey, erken uyarı sistemi. Geçen hafta konuşmuştuk. Şimdi Oruç Reis gitmedi. Yalnız şöyle bir şey oldu, onun için palavra diyorum. Dün akşamüstü bir diğer fosil yakıt, bu hidrokarbon arama gemisi olan Barbaros'un Kıbrıs'ın güneyine gideceği haberi geldi. Yani Ege Akdeniz hızlı. Bu arada senin Almanya... işte bu ara bulucu, honest broker değil mi?
Evet.
Efendim, ara, yani iyi niyetli ara bulucu. Bunun Dışişleri Bakanı var bir tane. Heiko Maas.
Heiko Maas.
Maas. O önemli bir haber verdi. Dedi ki Türkiye'ye artık silah satmıyoruz. Bak. ondan sonra. Fakat yani Bahriye bunun dışında dedi.
Evet, bunu anlayamadım. Ben de sana soracaktım.
Ben de anlayamadım.
Yani Türkiye şöyle tam BBC'den aktarayım izninle. Türkiye'ye deniz kuvvetlerinde kullanılan araç ve teçhizat dışında hiçbir silah satışına onay vermediklerini açıklamış. Çok silah satışı söz konusu değildir. Sadece deniz kuvvetlerinin kullandığı ürünleri veriyoruz demiş.
Ürün ne mesela orada? Deniz üstü yok mu?
O da vardır belki, bilmiyoruz. Ama onlar hariç. Silah, onun dışında silah satıyoruz.
Rekor kırılma. Hani Türkiye Almanya'nın en fazla silah ihracatı yaptığı ülke çıkmıştı 2019'da. Bunun sebebi olarak işte denizaltı, biz aslında yani işte Kürtlere kullanması için vermedik. Denizaltı tabii meblağı yüksek, o yüzden böyle çıkıyor diye Almanya açıklama yapmış.
Şimdi tabii yani böyle bir Almanya'dan ne kadar arabulucu olur, o da aynı konu. Ama şimdi hep Almanya'dan bahsediyoruz. Çünkü Almanya Türkiye'de işte, yani kerhen de olsa bilinen bir ülke. Ama esas iki tane çok ciddi silah satıcısı var Türkiye'ye, biliyorsunuz. Hiç adı edilmeyen. Ondan sonra bir söz özdeş bil bakalım hangileri?
Avrupalı. Rusya.
yok canım, Avrupalı.
Avrupa.
İtalya.
Duy sesim. İtalya. Bravo. Bir tanesi İtalya. Evet. Aynen. Öbürü?
İspanya.
Evet. İkisi. Bunlar saman altından su yürüten, ondan sonra Almanya'nın arkasına saklanmış vaziyette. Deliler gibi Türkiye'ye silah satan iki ülke bunlar. Hiç konuşulmaz. Akdenizli kardeşlerimiz. Ondan sonra işte Allah ne verdiyse, ama yani deniz üstü, deniz altı, kara, her şey. Orada bir şey yok zaten, bir sınır yok. Dışişleri Bakanı zaten, İspanyol Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi geçen gün. Ondan sonra bunları konuşmuşlardır herhalde. Ama Türkiye çok iyi müşteri, biliyorsunuz bu konularda. Şimdi yani bu bitmez tükenmez bir sorun tabii. Yani bu silah satışı meselesi. Çünkü bütün silah satıcılarının ardına gizlendiği bir ne diyelim, incir yaprağı var. Biz satmazsak öbürküler satar.
Evet.
Ya kardeşim satma. Dur bak, sen bir kere başla satmama ya. Ondan sonra öbürkülerle de uğraşırız yani, değil mi? Hayır.
Bu hemen her konuda biliyorsunuz, küresel ısınmayla mücadelede de.
Aynı kadar, çok doğru. Evet. İki yanlış bir doğru eder. Yani o satmam ki ben satayım ki paraları ben cukkalayayım. Şimdi bu Almanya dönem başkanlığı münasebetiyle işte güya oluyor bütün bunlar. Zaten artık Avrupa Birliği geçen hafta hem kurtarma paketini hem 2021-2027 bütçesini halletti, biliyorsunuz. Anlattık bunları geçen hafta. Şimdi artık tatil moduna girdiler. Yani bundan sonra o arabuluculuk falan da olmaz. Yani biraz şimdi gevşer Avrupa Ağustos sonuna kadar. Ondan sonra bakarız artık. O arada ne olursa olur tabii. Şimdi bu meyanda bir bilgi vereyim. Haziran ayından kalma bir belge ama yani üstünde durmakta fayda var. Bilirsiniz bu 6'şar aylık dönem başkanlıklarının bir ortak eylem planı çıkar. Bir buçuk senede bir. Şimdi bu Almanya şu sırada, ardından Portekiz ve Slovenya dönem başkanlıklarını kapsayan 1 Temmuz 2020 31 Aralık 2021 diliminde ki iş planı, yani bu 3 dönem başkanlığının iş planı çıktı. Geçen bundan önceki iş planında genişleme başlığı altında Türkiye yoktu. Ve işte Türkiye'den işte bir ülke diye bahsediliyordu. yani Hamd Sırha Türkiye. Bu seferki plana baktım. Bu sefer Türkiye hiç ondan sonra çok, çok hayret verici. Batı Balkanlardaki 6 ülkeden tabii ki bahsediliyor genişleme başlığı altında. Türkiye'nin tesisi yok ama bu dış ilişkilerini ilgilendiren bir başlık olduğu için Avrupa Birliği'nin orada bütün dünya ile ilgili işte birer satır, ikişer satır neyse Rusya ile Çin ile şu bu falan Türkiye'nin tesisi yok. Hayret ettim açıkçası. Hayret, insan hayret ediyor yani. Ondan sonra 18, bunu da bir kenara not edelim. Hı?
18 aylık çalışma programında yani önümüzdeki 1,5 seneyi hiç kapsamıyor öyle. Ama silah satışında öyle değil tabii. Ben
İşte o baktım. Silah satışı şeyine baktı, dokümanına bakmak lazım. Evet.
Evet. Yani şeyde çünkü Türkiye Alman hükümetinin Türkiye'ye silah satışını sınırlandırıldığı açıklıyor ama son istatistiklere bakıldı. Yani BBC'den bir haber hemen ilave edeyim izninle. Geçen ay yayımlanan son istatistiklere göre Türkiye'nin Almanya'dan savunma sanayi alanında dış alımları 2018'de 243 milyon avroya yakın. 2019'da büyük muazzam bir artış göstererek 344,6 milyon avroya yükselmiş. Ama silah satmıyoruz, sadece denizaltı satıyoruz filan diyorlar.
İyi ya işte evet onlar da ne yapsın ya işte yani, Alman o da bir işte günü kurtaracak ne yapsın yani.
Evet.
Evet yani öyle tabii. Yani Almanya öyle. Şey dedi bir tane de bunların bir Avrupa Birliği Bakanı var. Unuttum şimdi o Heiko Maas'ın yardımcısı ama senelerdir orada. Bu Türkiye'deki Avrupa taraftarlarına ve Türkiye'nin sivil toplumuna bir vefa borcumuz var dedi. Ondan sonra şimdi ben de anlamadım yani bu vefa borcunu acaba silah satarak mı ödemeyi düşünüyor? Çünkü satıyor zaten. Ve evet. Kimi zaman da o sattığı silahlar biliyorsunuz bazen kullanılabiliyor. İstemez evet. Yani istenmese de. Anlamadım ya Almanları anlamak kolay değil yani. Belki bu bir Alman uzmana falan sorabiliriz yani.
Değil evet mi? Yani başka açılardan da yorumlanması güç bir yönetim var Almanya'da. Yani bir yandan dünyanın en yeşilci yönetimi olarak dışta Angela Merkel'i falan söylüyorlar. Tabii. Bir yandan da dünyanın en kirli fosil yakıtı olan lignit kömür madenlerini yenilerini ormanların içinde açmaya devam ediyorlar.
Mesela. Evet tabii büyük kavga var orada tabii ki. Evet. Tabii. Yanı başında Polonya var zaten şimdi yani Polonya'ya mı bırakacak o kadar? Yani,
evet.
Şey şampiyonluğu. Onlar peki. Devam ediyor biliyorsunuz. Tamam bütün şeyleri aldılar. Bütün çekincelerini kabul ettirdiler Polonyalılar.
Evet. Dünya için tam bir facia. Yani. Peki birazcık şimdi, da şeyden bahsedelim mi? Hani, Ermenistan, Azerbaycan.
Daha iki cephemiz var dur.
Ha, evet.
Şimdi evet tabii. Şu bu Azerbaycan-Ermenistan cephesi var. Orada biliyorsunuz Ankara Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Ve vur inlesin modunda topa girdi. Uçaklar uçtu, şu bu falan. Ondan sonra dünyada tekti. Onu hakikaten yürü seni kim tutar diyen. Ondan sonra tabii oralar malum Rusya'dan soruluyor. Ve nitekim el altından hem Bakı nezdinde hem Erivan'ın nezdinde Putin devreye girdi ve Minsk grubu aslında konuyla alakası olmamasına rağmen Minsk grubu başkanı sıfatıyla devreye girdi. Minsk grubu Karabağ'la alakalı malum. Oysa bu çatışma Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışma sınırda çıktı. Yani bir Karabağ sınırında değil. oralarda tamam. İki ülkenin normal sınırlarında çıktı. 20 kişi öldü. Çoğu Azeri tarafından. Hatta bir tane general öldü galiba. Ve Rusya Minsk grubu başkanı olarak dediğim gibi devreye girdi ve defteri kapattı. Yani o cephede bir o cephe kapandı diyebiliriz şimdilik Ömer.
Gerçi dün gene şey oldu sınırda. Ne oldu? Sniper ateşi oldu karşılıklı. Bir, şey bir kişi daha öldü.
Ha öyle mi? Ha.
Evet. Ama yani iki gün önce pardon.
Yani o yani bittiden kastım şu. Yani oraya böyle Türkiye gibi bir üçüncü ülke falan zaten başka oradan girmek isteyen başka kimse yok zaten. Nin dahli şimdilik bitti.
Bir yani de şimdi yine iki
derken
gün önce,
yani onun zaten oluru yok da. Evet.
İki gün önce şöyle bir Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama var. Türkiye ve Azerbaycan önümüzdeki haftalarda ortak askeri tatbikat yapacaktır. Çünkü bir önceki hafta Ermenistan'la Rusya yapmışlardı bir askeri tatbikat. Yakın zamanda da Azerbaycan-Türkiye orduları ortak tatbikat yapacaklarmış.
Bir de Ermenistan'la Rusya arasında zaten o askeri işbirliği anlaşması var. Ta 1990'ların evet. Başından beri ve Türkiye sınırı da Rus askerleri tarafından korunur Ermenistan'ın biliyorsunuz.
Evet.
Yani dolayısıyla yani o vakayı adiye ama Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatın nasıl geliştiğine bakmak lazım, izlemek lazım.
Hatta bugün başlıyormuş zaten tatbikat.
Öyle mi? Bakalım. Evet, hayırlısı. Yani Rusya ona hadi canım yapın tatbikatınızı falan, sonra eve gidip çay için falan demiş olabilir tabii. Yani çünkü orada kuş uçmaz. Yani nasıl Nijer'de Fransa olmadan kuş uçmazsa Azerbaycan, Ermenistan'dan da yani o bölgede de Rusya'nın haberi olmadan kuş uçmaz.
Evet, ben şimdi de gelelim. Doğrulattım. Şimdi bir şeyden uluslararası haber sitesinden 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar Bakü, Nahçıvan, Ganca, Kurdamir ve Yevlah bölgelerinde ortak tatbikat yürütülecekmiş.
Ha işte öyle gaz alacaklar herhalde yani.
Evet. Evet. Biz şimdi, de savaş muhabirliği yapalım biraz yani. Hepsini sen mi yapacaksın?
Siz de yani azıcık şey acar değilsiniz yani bu konuda.
Evet, evet.
Evet, şapkamı çıkartırım. Şimdi gelelim Suriye-Irak cephesine, son cephe. Şimdi Irak'ta yani süre gelen bir operasyon var. Orada da böyle bir emniyet kemeri falan gibi bir şey yapmaya çalışılıyor. Tabii bu arada bir dolu sivil ölüyor, hayvanlar telef oluyor topçu ateşiyle falan onlar. Ama maalesef Türkiye için yani işte bu bölge için bunlar vakayı adiye. Suriye cephesinde bir yani savaş bağlantılı değil ama yani savaşın sonuçlarıyla ilgili bir önemli gelişme var. İlk defa bir ana akım medyada dünyada Newsweek dergisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu var biliyorsunuz. Resmi bir komisyon bu. Bunun başkanı Nadine Maenza yardımcısıyla birlikte Newsweek'te Türkiye'nin Kuzey Suriye'de ki savaş suçları yani adı böyle makalenin ilgili bir makale yazdılar. Ve ilk defa böyle bir şey oldu. Evet evet. Böyle bir iddiaları var. Öyle deniyor ya iddia deniyor. Ondan sonra ve bir çağrıda bulunuyorlar. Hem Amerika Birleşik Devletleri hükümetine hem uluslararası camiaya bu işe nezaret edin diye. Ne demekse. Ondan sonra bu önemli. İlk defa mainstream medyada yani ana akım medyada böyle bir haber çıkıyor. Durum bundan ibaret. Cephelerden haberler.
Evet. Çok teşekkür ederiz. Bu arada ben de bir iki günlük aslında bir haber ilave edeyim. Savaş suçları dendiği zaman son derece ciddi bir durum var. WikiLeaks'in kurucusu, eski genel yayın yönetmeni Julian Assange, doktorların tavsiyesine rağmen video bağlantı aracılığıyla hakim karşısına çıkarılmış ve gazeteci Juan Passarelli, Assange'in 4 haftadır nefes almakta zorlanmak da aralarında bulunan bazı semptomlardan şikayetçi olduğunu ama doktorların tavsiyesinin aksine duruşmaya zorla COVID dolu bir odadan videoyla bağlanıyor demiş. Ve DM25 kurucularından filozof Srećko Horvat da Amerika Birleşik Devletleri'ne iade duruşmalarıyla ilgili sürece tepki gösterip Londra'da olan sadece gerçeğe ihanet değil birçok savaş suçunu ortaya çıkarmış cesur bir yayıncının temel insan haklarına karşı işlenmiş bir suçtur demiş ve canavarlar serbestken o Belmarsh cezaevinde boğuluyor demiş. Yani 17 farklı casusluk suçlamasından Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilip edilmeyeceğini kararlaştıracak. Evet. Bu da Britanya'nın durumu savaş suçlarıyla ilgili.
Evet. Bu arada o makale, Newsweek'teki makalede savaş suçu lafı değil, başlıkta atrocities kullanılıyor. Yani evet, yani nasıl tercüme edeceğiz? Kötülük biraz hafif kaçıyor tabii. Korkunç muamele diyelim. Evet, durum bu.
Evet, peki çok teşekkür ederim.
Bu kadar savaştan bugün bahsettikten sonra bir iyi bir şey bekliyorum yani.
Evet, Özdeş seçti.
Evet, size çok yabancı olmayacak bir şarkı tabii. Mikis peki. Theodorakis bugün doğum günü.
95.
Ama çok kötü yaşlandı yahu. Neyse.
Evet, onu da maalesef.
Yani kötü derken yani milliyetçi faşist oldu çıktı.
Evet.
Makedonya Yunan'dır mitingine katıldığını da duyurduk bugün konuşma yaptı.
Evet. Verdiği antifaşist ve işgal karşıtı mücadele şeyine diyelim, hatrına diyelim. Savaş bittiğinde diye bir şarkısı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazılan Mauthausen hapishanesinden çıkan Campanellis'in sözlerini yazdığı bir şarkıydı. Maria Faranturi yorumuyla.
Faranturi söylüyor. Otan teliosi o polemos.
Oo.
Savaş bittiğinde.
Evet.
Kabul edersen bunu çalıyoruz.
Oo, mükemmel. Tamam.
Peki, zaten çok teşekkür ederiz Cengiz. Evet, görüşmek üzere.
Hayırlı günler.
Görüşürüz. Volemos
nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Trying to forget all my feelings of love. Feelings, I'm not making man fun of the man. I do not believe the conditions that produced a situation that demanded a song like that. Açık Radyo.
Evet, Açık Radyo burası. Açık Gazetesi onun ve saat 9.30-5 geçerken tekrar beraberiz. Önemli haberleri elimizden geldiği ölçüde sunmaya gayret edeceğiz. Covid-19 gittikçe de aslında hafiflediği belirtilen ama tam tersine gittikçe hem rakamsal olarak hem de başka açılardan yoğunlaşan bir tehlike altında. Biz de büyük ölçüde riski riski asgariye düşürüp azami güvenlik altında evlerden yayın yapmaya devam ediyoruz. Aman sağlığınıza dikkat edin ve maskelere ve fiziki mesafeye de uyun diyerek devam edelim. Bir yeni önemli haber, Türkiye'nin sosyal medya yasası çıktı. Ve Türkiye hükümeti bu şeyin de İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, Human Rights Watch'un dün yaptığı açıklamaya göre Türkiye hükümetinin sosyal medyayı kontrol etmek amacıyla yeni yetkiler edinme çabası ülkenin ifade özgürlüğüyle ilgili zayıf karnesi de göz önüne alındığında çevrim içi, yani internet sansürcülüğünü büyük ölçüde artıracak diye bir açıklama geldi. Türkiye hükümeti Türkiye'nin internet yasasında değişiklik yapan bir kanun tasarısını meclis yaz tatiline girmeden evvel alelacele meclisten geçirmeye çalışıyor. Söz konusu kanun değişikliği tasarısı Twitter, Facebook ve YouTube gibi platformları Türkiye hükümetinin belli içeriklerin engellenmesi veya kaldırılması yönündeki taleplerini yerine getirmeye zorlama amacını taşıyan bir hamle diyor. Ve İnsan Hakları İzleme Örgütü Program Direktör Yardımcısı Tom Portius, yeni yasa meclisten geçerse diyor, bu meclisten son dakika haberi geçtiğini bildirmiştik size sabahleyin, geçerse diyor, ondan önce yapılmış bir açıklama, hükümetin sosyal medya üzerinde kontrol tesis etmesine, arzu edilen içeriklerin kaldırılmasına, bireysel kullanıcıların keyfi bir şekilde hedef alınmasına imkan verecek diyor. Ve haberlere ulaşmak için sosyal medyayı kullanan birçok insan için sosyal medya bir can kurtaran halatı niteliği taşıyor. O söylememiş ama biz ekleyelim, çünkü çok basının, medyanın, radyo, televizyon ve gazetelerin ve dergilerin büyük %95'i işlevsizleşmiş ve hükümet yanlısı bir nitelik aldığını kastediyor. Dolayısıyla sosyal medya bir can kurtaran halatı niteliği taşıyor. Dolayısıyla da bu yeni yasa çevrim içi, yani internet sansürcülüğün hakim olduğu yeni bir karanlık döneme işaret ediyor şeklinde konuşmuş. 1 milyonun üzerinde kullanıcısı olan sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de ofis açmalarını öngörüyor kanun tasarısı. Buna uymayan şirketlere para ve bant genişliklerinin daraltılması gibi cezalar verilecek ki bu da söz konusu platformların işlemez hale gelmesi demek. Ayrıca Türkiye'de ofis açan şirketler hükümetin belli içeriklerin engellenmesi veya kaldırılması yönündeki taleplerine uymak veya ağır para cezası ödemek zorunda kalacaklar. Ayrıca kullanıcı bilgilerinin de yerel olarak muhafaza edilmesi öngörüldüğünden içerik kaldırma taleplerine uymak, bireysel kullanıcıların kişisel bilgilerinin de mahkeme kararıyla paylaşılması anlamına geleceğinden endişe ediyorlar. Bunu da belirtelim. Yani sosyal medya şirketleri demiş İnsan Hakları İzleme Örgütü sözcüsü, Türkiye'den bu yasayı geri çekmesini yüksek sesle hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde talep etmeli. Avrupa Birliği de kararlılıkla bu talebin arkasında durmalıdır demiş. Ama geçti.
Bu arada T24'te bir son dakika haberi var. İlişkili aynı şey değil ama benzer bir konuda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de bir tür kamu çalışanlarının yani memurların sosyal medyayı nasıl kullanması gerektiğine dair bir bilgi ve iletişim güvenliği rehberi yayınlamış. Buna göre diyor ki kamu çalışanları WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine yerli mesajlaşma programlarının kullanılması zorunluluk haline getirilecek. Tabii ki yaptıkları işle ilgili olan yazışmalar hakkında diyor.
Nedir yerli ve milli mesajlaşma şimdi araçları? Valla
benim aklıma Baylok geliyor ama yani herhalde onun demiyordur diye düşünüyorum. Başka da ne var bilmiyorum hiç.
Ben de bilmiyorum. Bu konu benim zaten bilgimi kat be kat aşıyor. Yaş gereği ne yapalım böyle oluyor işte. Peki bilgilendiğimiz ve ilgilendiğimiz çok önemli bir konu daha var. Yani yalnız İstanbul'u, yalnız Türkiye'yi, yalnız Orta Doğu'yu değil bütün Ege Akdeniz'i ve dünyayı yakından ilgilendiren bir önemli şey Kanal İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un taşıdığı heyelan riskini saha çalışması yaparak ilçe ilçe analize tabi tutmuş ve Kanal İstanbul güzergahında 267 heyelan alanı tespit edilmiş. Yani toprak kaymaları 63'ü de etkin durumdaymış. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi zaten bütün İstanbul'daki 5 yıl içindeki bütün binaların güvenliğini de denetleyeceğini açıklamıştı. Bu konuda önemli bir haberdi o. Onu söyleme evet. Fırsatımız olmamıştı.
Deprem dayanıklılık testi yapacak bütün konutları ve binaları.
Evet, yüz binlerce şeye 5 yıl sürecekmiş ama son derece önemli. Onun arkasından şimdi yapı tespit taramalarını sürdürüyor. Deprem seferberlik eylem planı doğrultusunda çeşitli nedenlerle tetiklenebilecek heyelanları da incelemiş ve olay sayısı bakımından en fazla ölümcül heyelanın yaşandığı şehir malum. Bunu daha öncelerde çeşitli vesilelerle söyleme fırsatı bulmuştuk. İstanbul'da kentin dayanıklı yapılara kavuşması için 39 ilçede saha çalışması yapmış. Bulgular heyelan varlığı yani toprak kayması heyelan ve sonrasında izlenecek yollar konusunda bilincin oluşması için İstanbul İli Heyelan Bilgi Envanteri Projesi ile açıklanmış. 1094 heyelan alanı tespit edilmiş İstanbul'da. Önceki yıllarda yapılan 724 kilometre kareye 2020 Şubat sonu itibariyle 4621 kilometrelik saha araştırmaları da eklenmiş. Ve Kanal İstanbul güzergahında ciddi bir heyelan tehlikesi yani Silivri 120 alan, Büyükçekmece 116 alan, Beykoz'da 104 alanla ilk 3'te yer alıyor. Heyelanlı alan sayıları açısından sıralama. Etkin heyelanlar açısındansa Şile 74, Silivri 61 ve Beykoz'da 49 alan bulunduğu göze alınmış. Çok tehlikeli bir durum var. Tam da bu vesileyle bugün bir şey var değil mi? Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu var. Onu söylemek ister misin?
Evet. Biyanet'te yer alan bir haber bu. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu bir eylem çağrısı yapıyor diyelim. Bugün yani 29 Temmuz Çarşamba saat 15'ten itibaren itiraz dilekçelerini teslim edecek. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu. Çünkü 30 Temmuz'da askıdan inecek.
Yarın inecek evet.
Evet. Bunun için zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bir çağrısı vardı. Lütfen dilekçe verin ve itiraz edin Kanal İstanbul'a deniyordu 30 Temmuz'a kadar. Dolayısıyla yarın son gün. Bugün saat 15'te çeşitli yerlerden toplu otobüs kalkışı organize ediliyor ücretsiz. Şişli Lape Hastanesi önünden 12.30'da, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nden saat 13'te, Ataşehir ÇSB İl Müdürlüğü üzerinden saat 15'te otobüsler kalkacak. Bir de saat 15'te ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu itiraz dilekçelerini verdikten sonra bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Bahsettiğim bilgiler Biyanet'in haberinde mevcut. Rant kanalına itiraz ediyoruz başlıkta.
Evet, Rant kanalına itiraz. Çok önemli bir mesele. Bir önemli direniş şeyi de daha önce söyledik ama bir kez daha tekrarlayalım. Dünya çapında 17 Eylül günü başlayacak olan bir büyük beyaz ev, Beyaz Saray deniyor ama Türkçe'de Amerika Birleşik Devletleri henüz cumhuriyet olduğu için, krallık olmadığı için Beyaz Saray dememek gerektiğini düşünüyorum. Beyaz Ev işgali, daha doğrusu kuşatması adı altında uzun yıllardan sonra tekrar Occupy hareketinin yıl dönümü 17 Eylül 2020'de. O da yeni bir büyük küresel çapta Big Bang, yani büyük patlama, evrendeki büyük patlamaya atıf yapıyorlar. Evrenin doğuşuna sebep olan büyük bir şey, hareket geliştiriyor. Yani kitlesel, kolektif bir eylem ve en temiz biçimiyle sivil itaatsizlik diyorlar. Neden bunu anlatmamıza da gerek var herhalde, çünkü 9 yıldan beri bütün bu gölgeler büyüdü, daha uzun oldu, eşitsizlik zirveye çıktı. Tek bir Wall Street, yani borsanın bulunduğu, bütün büyük şirketlerin bulunduğu Wall Street şirketlerinden bir tanesinin CEO'su bile 2008 büyük mali krizinde oynadığı rolden dolayı yargılanmadı, tutuklanmadı, hapse atılmadı. Politikacılar ve şirket suçluları da kamunun güvenini büyük bir cezasızlıkla yakıp yıkmaya devam ediyorlar ve bütün bu sırada da bu uğultulu boşluktan ibaret olan başkan da artık o kadar fazla günahı var ki söyleyemeyeceğiz. Öyle oturuyor. Korona ölüm yığınının tam üstüne çökmüş durumda. Yani bu aralığa gelindiğinde, Noel'e gelindiğinde 200 bin Amerikalı'nın cesedi üzerinde oturuyor olabilir demiş. Geçebilir 200 bini diyor ki, benim bugün sabahtan beri konuştuğumuz şeye de bakılacak olursa, koronavirüsü dashboard diye baktığımız genel sitelerden gördüğümüzde çok hızlı bir yükseliş olduğunu da söyleyelim. Yani tespit edebildiğimiz kadarıyla 475 bini aşkın sayıda yeni vaka olduğu görülebiliyor elimizdeki rakamlara göre. Şu anda da hızla 17 milyona doğru fırlamakta vaka sayısı dünya çapında. Ölü sayısı da 663 bini geçmiş durumda. O da çok hızlı bir şekilde günde 11 binden fazla ölümle devam ederken, onun üzerine biz de dramatik ve tayin edici eyleme geçmemiz gerekiyor. O yüzden de 17 Eylül'de Occupy hareketinin, işgal hareketinin başlangıçtaki ve bugüne kadar devam eden kararlı ruhuna uygun olarak biz ve on binlerce vatandaşımız Lafayette Meydanı'nda, Washington, başkent Washington DC'de oraya akacağız ve Beyaz Evi kuşatacağız. Bunu tam 50 gün boyunca tutacağız. Hashtag olarak da, etiket olarak da White House Siege adını taşıyor. Beyaz Ev kuşatması Türkçesiyle. Eğer ayakta tutulursa, bu çeşit kuşatmalar sürdürülürse ayakta kalabilir. Biz bunu gördük. 9 yıl önce de gördük. Siz direnirsiniz, kalırsınız, yerinizi tutarsınız, cephenizi, mevziinizi. O zaman gerilim yükselir, büyür ve dünya çapına girer diye 50 günlük bir çağrı.
Bu çağrı çok tarihi ve çok önemli. Çünkü Ed Busters, hani daha önce de dediğim gibi, 2011'de Wall Street işgalini çağrısını yapan ve bunun olmasını bütün dünyaya, daha sonra dünyanın 200 kentine yayılmıştı Occupy, işgal et hareketleri. Bunun tetikleyicisi bir kurum. Hemen seçimlerden önce, 50 days dediği seçimlerden önceki 50 gün işgal çağrısı yapıyor. Ama şöyle bir gerçeklik de var. Trump'ın buna izin vermeyeceği çok net. Zaten Beyaz Saray önünde daha önce "siyahların hayatı önemlidir" aktivistlerine federal ajanlarla saldırıda bulunmuştu. Hatta oradan bir kiliseye, Beyaz Saray'ın, Beyaz Evin hemen yanındaki bir kiliseye gidip böyle İncil kaldırmıştı. Zaten şu anda da Portland'da ve birçok yerde mücadele devam ediyor. Biz çok bazen hani gündem yoğunluğundan aktaramıyoruz ama on binlerce insan hala her akşam sokaklarda ve Portland'da çatışmalar da bir yandan devam ediyor. Ve Trump seçimler yaklaştıkça muhtemelen iyice sertleşecek. Bunlara son vermek isteyecektir diye de düşünüyorum. Dolayısıyla ilginç olacak 17 Eylül'deki bu işgal.
Evet, yani Zuccotti Park denen yerde bizim ruhumuz buradaydı zaten. O tatlı, devrimci, şiddet dışı, şiddet kullanmayan ruha tekrar dönelim diyorlar. Ve Me Too hareketinden, Black Lives Matter, yani kara derilerin hayatı da değerlidir hareketi, Me Too kadınlar hareketi ve Extinction Rebellion, yok oluş isyanı gibi hareketlerden de rüzgarımızı alıyoruz ve Trump'ın bir korona virüsüyle korkunç, beceriksiz ve yıkıcı çuvallamasına karşı da biz dünya çapında bir sistem değişikliği hareketi yaratmaya kararlıyız. Global Spring diyorlar, yani küresel bir yeni bahar ve kültürel bir yeni bir dünya düzenine doğru kültürel bir gidişim. Tek talebimiz nedir? Bizle birlikte bir devrim başlatalım. Görüşelim. Sizin bilgece fikrinizi ve deneyimlerinizi de politikamızda devrimci demokratik bir dönüşüm yaratmak için fikirlerinize de ihtiyacımız var. Bize yazın blackspotcollective@adbusters.org'da ya da fikirlerinizi aşağıda verdiğimiz forma koyun ve yollayın bize diyorlar. Beyaz Ev kuşatması 17 Eylül'de başlıyor. Oldukça önemli bir gelişme.
Evet, Pazartesi günü aslında hani hatırlarsanız yani seçimlere 100 gün kala özellikle Amerika'daki bir dizi toplumsal hareket içerisinde 350 ve Sunrise Movement gibi iklim hareketlerinin de olduğu hareketler hani iklim için Trump'tan bu 100 gün içerisinde kurtulmalıyız diye bir kampanya açıklamışlardı. Siyahların hayatı önemlidir hareketi devam ediyor. Şimdiye kadar iki de siyahlar için grev, genel grev çağrısı yapıp belli ölçüde başarılı da olmuşlardı. Şeyse yok oluş isyanı ise İngiltere'de Eylül ayında yeniden sokakları ineceğini söylüyordu. Yani böyle bir yandan Covid hani yayılıyor tehlikeli bir şekilde ama bir yandan da böyle bir Eylül ayında herhalde bir küresel çapta bir hareketlilik olacak diye de düşünmek lazım.
Evet, yani ben son olarak senin hatırlattığında hatırladım. Adbusters dergisinin kapağında da harika bir çizim vardı ve dünyada ilk defa orada o çağrıya uyuldu. Yani Zuccotti Park'ında ve borsanın bütün temsilcisi olan o boğa heykelinin, borsa boğa heykelinin üzerine bir balerin kız koymuşlardı. Harika bir çizimdi. Ve orada Zuccotti Park'ta şu tarihte şu saatte buluşalım demişti. O kadardı yani bütünüyle. Hatta bir Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri öğrenci, yani bir heyet açık radyoya bizim ofiste duruyor. O kapak çerçevelenmiş şekilde benim duvarda duruyordu. Bir Amerikalı heyet ziyaret ettiğinde bununla ilgilenmişti duvardaki kapakla ve bu sen misin bu diye sordu dalga geçerek, bana balerini göstererek. Yok, ben de alttaki boğayım demiştim kendisine cevabı. Böyle bir macera da hatırladım. Bakalım hayırlısı ne olacak ama bayağı ilginç bir gidişat var.
Demeseydiniz ama kapitalizmin boğası diye geçiyor ya. Wall Street.
Evet. Ben kapitalizmin boğası olduğunu bilerek söyledim ben. Benim sırtımda yükseliyor diye devrim hareketi. Peki filan deyip gitmişlerdi. West Point'ten bir ziyaretçi heyeti. Aslında hoş insanlardı da işte. Onlar da espri yapmak zorunda hissettiler herhalde kendilerini.
Yerli ve milli boğa da diyebiliriz. Biliyorsunuz Kadıköy'de de var bir tane öyle.
Evet, yerli.
Uyarladık biz bunu diye.
Evet, yani böyle bir gidişat var. Dünyada da biraz da sözünü ettin sen. Çok büyük şeyler var. Yani iklimle ilgili olarak Sibirya'dan fotoğraflar çekilmiş, yani internet üzerinden gönderilen fotoğraflar yeryüzünün en uzak, soğuk ve şey olmayan yangında en son düşünülecek yerlerinden biri, başında gelenlerinden biri olan Sibirya olduğu gibi yanmakta. Bütün Svalbard Adası'nda, Kuzey Kutbu'nda bütün rekorlar kırılmakta. Sıcaklık rekorları, olmadık işler oluyor. Aynı zamanda da Covid'le de bağlayarak şeyi de söyleyebiliriz. Yani o büyük bir, belki daha sonra onu etraflıca ele alma fırsatı olabilir, Potsdam Enstitüsü Başkanı Johan Rockström, iklim bilimci, kesin olarak davranmanın şimdi zamanı, bundan sonrası çok geç olacak diye önemli bir yazı kaleme almış. Hem de bunu nerede? Financial Times'da yayınlanıyor. Sermaye çevrelerinin önemli dergisinde, çok önemli. Aynı zamanda dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri olan Michael Mann de Atlas Okyanusu'nda, Atlantik'teki fırtına, hurricane sezonunun açılmasında, bunu söylemekten nefret ediyorum ama söylemiştik biz bilim insanları diye. Yani daha önce, mevsim başlamadan önce bir öngörüsü olmuştu kendisinin. En az, yani 20 kadar, en az demedim de yanlış söyledim, yani 20 kadar isim verilmiş fırtına olacak demişti. Şimdi söylüyor ki yani maalesef az bile söylemiş olabiliriz diye başlamış durumda. Çok her tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli fırtınalar birbiri peşinden gidiyor ve de yakından takip ettiğimiz meteorolog ve bilim yazarı Eric Holthouse da bir dizi tweet atarak Puerto Rico ve Virgin Adaları'nda 9. fırtınanın olduğunu söylemişti ve Puerto Rico'da bir Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz aşırı bölgesi olan, hala yeterli olmayan koşullarda 3 yıldır Maria kasırgasından sonra, şimdi on binlerce evin daha inşa edilemediği bir durumdan bahsediyorlar. Dolayısıyla çok önemli bir vaziyet var. Öbür taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Meksika'da Hanna kasıp kavuruyor ortalığı. Hanna adlı Texas kıyılarını vurmuş ve Kuzey Meksika'yı vurmuş durumda. Şimdilik birinci kategori ama ne olacağı belli değil. Ayrıca flood list, yani denen bir şeyleri takip eden, dünyadaki bütün selleri, suları takip eden bir siteye bakıldığı zaman son bir haftada özellikle Pakistan'da, Karaçi'de, başkent Karaçi'de ve Pencap'ta büyük heyelanlar, toprak kaymaları oluyor. Flash flood denen, yani ani seller götürüyor ortalığı. Hindistan'da en az 1 milyon kişi sadece Bihar eyaletinde etkilenmiş durumda. Pek çok ölüm var. Yemen'de en az 17 kişinin öldüğü, Orta Doğu'dan ve ölüm ve yıkım haberleri geliyor. Avustralya'dan ve New South Wales, yeni Güney Galler eyaletinden kurtarmalar başlıyor. 2 gün içinde, yani 27 Temmuz sayılı haberde, bayağı meteoroloji bürosundan devam edeceği söyleniyor. Tayland'da yüzlerce kişi, Bangladeş'te 3 milyon 300 binden fazla insan etkilendi. Nijerya'dan, biraz önce Nijer ülkesinden bahsettik. Oralarda çok ciddi ölümlere yol açan fırtınalar, seller var. Böyle gidiyor işte. Ve Sibirya'daki sıcak dalgasının da Kuzey Kutbu'nda büyük bir şey dalgasına, buz erimesine yol açarak çok ciddi bir, yani bayağı buzlarda kraterler açılmaya başlamış. Bu da tarihte herhalde ilk defa görülüyor. dün de söyledik mi hatırlamıyorum ama Avustralya'daki yangınlarda sanılandan çok daha fazla hayvan, yani yeryüzünün en büyük facialarından biri olmuş canlılar alemi açısından. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF Avustralya'da 2019'da 20 arasındaki yangınlarda hayatını kaybeden ya da yaşadığı bölgeyi terk edip kaçmak zorunda kalan hayvan sayısı tahminlerin çok üstünde 3 milyar diye verilmiş. 3 milyar 2
milyar
hayvan
falan deniyordu çünkü daha öncesinde.
Evet.
WWF hayır bu 3 milyar ve hatta muhtemelen üzerinde diyor.
Evet, yani 143 milyon memeli, 180 milyon kuş, 51 milyon kurbağa ve 2,5 insanın aklını durduracak bir miktar, 2,5 milyar sürüngen etkilenmiş deniyor. Ve işte dediğim gibi Johan Rockström'ün biz şu anda şu bir gün bir dakika bile sektirmeden küresel iklim acil durumu ilan etmek zorundayız. Beklenecek hali yok diyor çünkü. Onu daha sonra konuşma fırsatımız olur. Açık Yeşil'de de değinebiliriz. Bir de iyi haberi günün iklim aktivist gruplarının baskısı altında dünyanın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bank, Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesinde petrol ve doğalgaz, yani neyse işte fosil yakıt arama çalışmalarına destek vermeyi durdurduğunu açıklamış. Bu da günün önemli haberi. 270 canlı türü var. Başta kutup ayıları, karibular, geyikler, ren geyikleri ve başka 270 çeşit Gwich'in insanlarının orada yaşayan yerlilerin belli hayvanlar olmadan var olmaları imkansız zaten. Onların hayat tarzını da mahvedecek bir şeye engel olunmuş. Bu da aktivistlerin büyük çalışmaları sonunda oldu. Onlara da buradan bir tebrik gönderelim. Ve bitirebiliriz herhalde programı. Son yangından yeni bir haber var mı?
Yok.
Yok değil mi?
Lice yangınından söz ediyoruz.
Lice yangınından bahsediyoruz. Haber geldikçe son dakika haberi size sunmaya çalışırız. Bu şekilde bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsko da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen sağlık şeylerine çok azami dikkat edin. Maske takın ve fiziki mesafe kurallarına uyun. Ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.